Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. Birinci bölüm. Doğru. Söz ettiğim düşler, çocuklarıdır avare beyinlerin. Kibirli ve boş bir tasarımın ürünüdürler. William Shakespeare. Kulak verin sözlerime iyice. Herkes öldürebilir sevdiğini. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür, yüreklilerse kılıç darbeleriyle. Oscar Wilde. Birinci bölüm. Ölüm rüyalarda geliyordu. Artık çocuk olmayan bir çocuktu ve elleri defalarca kanına bulanmış olsa da bir türlü ölmeyen bir hayaletle yüz yüzeydi yine. O da mezar kadar soğuktu. Kirli pencere camından yansıyan ve tekrar tekrar yanıp sönen kırmızı ışıkla pis odada iyice puslu bir ortam oluşmuştu. Işık, oda zemininin ve yerdeki adamın üzerinde yanıp sönüyordu. Ve bir de köşeye büzülmüş küçük kızın kas katı kesilmiş elinde, sapına kadar kana bulanmış bıçağın üzerinde. Her yanı acı içindeydi. Hissettiği başı ya da sonu olmayan, sonsuz bir döngüyle dönüp durarak, her hücresine kadar yayılan inanılmaz bir acıydı. Adamın geriye doğru hızla kıvırdığı kolundaki kemik, son gücüyle yüzüne indirdiği yumruk. Tecavüz yüzünden yine yırtılmış gibi acıyan o yeri. Acıyla bitkinleşmiş, şokla sersemlemişti ve adamın kanına bulanmıştı. 8 yaşındaydı. Nefes alıp verirken ağzından çıkan dumanları görebiliyordu. İçinden bir ses hayatta kaldığını fısıldıyordu. Ağzındaki kanın tadını alabiliyordu. Metalimsi, berbat bir tattı. Ve koku, taze ölüm kokusunun içine sızmış viski kokusu. Kendisi hayatta ama o değildi. Kendisi hayatta ama o değildi. Bu sözleri tekrar tekrar zihninden geçirdi ve zihni sonunda yavaş yavaş anlamaya başladı. Kendisi yaşıyordu, o yaşamıyordu. Adamın açık gözleri hala dik dik ona bakıyordu. Ve adam birden gülümsedi.
Benden öyle çabuk kurtulamazsın küçük kız.
Küçük kız hızlı hızlı solumaya başladı. Kesik kesik aldığı nefesler bir çığlığa dönüşmeye çalışıyordu. Bir haykırışla kızın boğazından çıkıp dışarı dökülmek istiyorlardı. Ancak kızın ağzından sadece ufak bir inleme çıktı.
İşleri batırdın değil mi? Sana söyleneni yapsan olmazdı, değil mi?
Adamın sesi öyle kendinden memnun, tatlı ve yumuşaktı ki kız en tehlikelisinin bu olduğunu biliyordu. Adam güldüğünde vücudunda kızın açtığı delikten kanlar akmaya başladı.
Sorun ne küçük kız? Dilini kedi mi yuttu yoksa? Ben hayattayım ama sen değilsin. Ben hayattayım ama sen değilsin. Öyle mi sanıyorsun?
Adam parmaklarını ona doğru salladı. Bu harekette kızın korkuyla inlemesine sebep olan alaycı bir tavır vardı.
Özür dilerim. İsteyerek olmadı. Lütfen yine canımı yakma. Niye hep canımı yakmak zorundasın?
Çünkü aptalsın. Çünkü sana söyleneni hiç dinlemiyorsun.
Çünkü bunu yapabiliyorum.
Canını yakabiliyorum. Sana istediğimi yaparım ve hiç kimse kafasını çevirip bakmaz bile. Sen bir hiçsin. Sen hiç kimsesin. Ve sakın bunu unutma seni küçük fahişe.
Kız artık ağlamaya başlamıştı. İnce ve soğuk gözyaşları yüzündeki kanları yol yol dağıtarak akıyordu.
Git buradan. Git ve beni yalnız bırak.
Öyle bir şey yapmayacağım. Asla öyle bir şey yapmayacağım.
Dehşet içinde adamın yavaş yavaş dizlerinin üzerinde doğrulmasını izledi. Kabuslardan fırlamış bir kurbağa gibi yerde eğilmiş duruyordu artık. Kanlar içindeydi ve sırıtıyordu. Onu izliyordu.
Sana çok fazla yatırım yaptım. Hem zaman hem de para olarak. Lanet kafanı kim bir çatının altında tutuyor? Kim midene indirdiğin yemeğin parasını ödüyor? Kim bu muhteşem ülkenin her yerine götürüyor seni? Senin yaşındaki çocukların çoğu bir bok görmez. Ama sen bir sürü yer gördün. Ama bir şeyler öğreniyor musun?
Hayır.
Kendini veriyor musun?
Hayır.
Ama artık başlasan iyi edersin. Sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Masraflarını çıkarmaya başlayacaksın.
Ayağa kalktı. İki yanındaki elleri yavaş yavaş yumruğa dönüşen iri bir adamdı.
Ve şimdi babacık seni cezalandırmak zorunda.
Ona doğru sarsak bir adım attı. Çok kötü bir kız oldu. Bir adım daha attı.
Çok yaramazlık yaptı.
Eve kendi çığlıklarıyla uyandı. Ter içinde kalmıştı ve soğuktan titriyordu. Nefes almaya çalıştı. Bir taraftan da her yanına dolanmış çarşaflardan kurtulmak için çılgınca mücadele ediyordu. Evet, bazen onu bağlardı. Eve bunu hatırladığında boğazından hayvan inleyişlerini andıran boğuk sesler çıkararak çarşafı yırttı. Serbest kaldığında yerinden fırlayarak karanlıkta hemen yatağın yanına diz çöktü. Kaçmaya ya da dövüşmeye hazırlanan bir kadını andırıyordu.
Işıklar açılsın, tamamen açılsın. Tanrım, Tanrım!
Işıklar kocaman ve çok güzel olan odada en ufak bir gölge bile kalmayacak şekilde parlamaya başladı. Eve yine de kabusun hayaletlerini arar gibi odanın her köşesini gözleriyle taradı. Gözyaşlarını bastırmaya çalışıyordu. Gözyaşı dökmenin hiçbir anlamı yoktu ve zayıflıktan başka bir şey değildi. En az rüyalardan korkmak kadar anlamsız ve zayıf bir hareketti. En az hayaletlerden korkmak kadar. Ama doğrulup devasa yatağın ucuna oturduğunda hala titriyordu. Yatak boştu çünkü Rourke İrlanda'daydı. Ayrıca Eve'in yatakta o olmadan ve kabus görmeden uyuma deneyi de büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bu beni acı nasıl birim yapar diye merak etti. Ya da aptal ya da sadece evli. Şişman kedisi Galahad başıyla koluna vurduğunda Eve onu kucağına aldı. 11 yıllık polis Teğmen Eve Dallas bir çocuğun oyuncak ayısına sarılarak teselli araması gibi kediye sarılarak sakinleşmeye çalıştı. Midesini bir bulantı hissi kaplamaya başlamıştı. Bir taraftan sallanmaya devam ederken, bir taraftan da bulantının geçmesi için dua ediyordu. Bu geceye bir rezillik daha eklemek istemiyordu. Zaman göstergesi diye talimat verdiğinde, yatağın başucundaki saat aydınlandı. Biri çeyrek geçiyordu. Harika, daha yatalı bir saat olmadan çığlık atarak uyanmıştı. Kediyi yatağın üzerine bırakarak ayağa kalktı. Yaşlı bir kadın kadar özenli bir şekilde önündeki üç basamaktan indi, odanın diğer tarafına doğru yürüyerek banyoya girdi. Lavabonun suyunu dayanabileceği en soğuk ayara getirerek yüzüne çarpmaya başladı. O sırada Galahad ayaklarının arasında tombul bir kurdele gibi dolanmaya başlamıştı. Kedisi gecenin sessizliğinde hırıldarken Eve başını kaldırarak aynadaki yüzünü inceledi. Yüzü de en az yanaklarından dökülen sular kadar renksizdi. Gözleri çok koyu gözüküyordu. Göz altları morarmış ve bitkindi. Kahverengi kısa saçları karmakarışıktı. Yüz kemikleri çok sivri ve fazla belirgin gözüküyordu. Ağzının çok büyük, burnunun çok sıradan olduğunu düşündü. Rourke baktığında bu suratta ne görüyor acaba diye merak etti. Aslında şimdi onu arayabilirdi. İrlanda'da saat 6'yı geçmişti ve Rourke erken kalkardı. Üstelik uyuyor olsa bile sorun değildi. Telelinki açıp onu arardı ve yüzü anında ekranı doldururdu. Tabii Rourke tek bir bakışla kabuslarla uyandığını anlardı. Bunun ikisine de bir faydası olmazdı. Evrenin neredeyse yarısına sahip olan bir adamın, karısı tarafından taciz edilmeden iş gezisine çıkabilmesi gerekirdi. Üstelik bu kez uzakta olmasının sebebi iş değildi. Çok sevdiği bir dostunun cenazesine katılmak için İrlanda'ya gitmişti. Şu anda Eve konusunda stres ve endişe yaşamaya ihtiyacı yoktu. Hiç açık bir şekilde konuşmasalar da Eve, Rourke'un gece evden uzak kalmasını gerektirecek gezilerini zaten minimuma indirdiğini biliyordu. Rourke yatakta yanında olduğu zamanlar, kabusları bu kadar korkunç olmuyordu. Gerçi daha önce buna benzer bir kabus görmemişti. Onu öldürdükten hemen sonra, babasının kalkıp kendisiyle konuştuğu ilk kabustu bu. Eve, kabustaki cümlelerin babası yaşarken de kendine söylediği sözler olduğundan neredeyse emindi. Eve, NYPGT'nin başarılı psikiyatristi ve profil uzmanı Dr. Mira'nın bu rüyadaki anlamlar, semboller ve Tanrı bilir daha nelerle ilgili saatlerce konuşabileceğini düşündü. Ama bunun da bir faydası olmayacağına karar verdi. Yani bu müthiş deneyimi kendine saklayacaktı. Bir duş aldıktan sonra kediyi kucağına alıp üst kattaki çalışma ofisine gitmeye karar verdi. Galahad'la birlikte ofisindeki uyuma koltuğuna uzanacaktı. Elbette bir noktadan sonra sızıp kalacaktı. Rüyanın etkisi sabaha geçmiş olurdu.
Sana ne söylediğimi hatırlıyor musun?
Eve duşa girerken hatırlamıyorum diye düşündü ve bütün jetleri 38.3 dereceye ayarladı. Hatırlayamıyordu ve hatırlamak da istemiyordu. Duştan çıktığında biraz daha kendine gelmişti. Her ne kadar acınası bir durum olduğunu düşünse de biraz daha rahatlamak için Rourke'un gömleklerinden birini giydi. Tam kediyi kucağına alıp yatak odasından çıkmaya hazırlanıyordu ki Telling sinyal vermeye başladı. Rourke diye düşündü ve ruh hali birden canlandı. Yanağını Galahad'ın başına dayayarak cevapladı. Dallas, görev. Bir ölüm bildirildi Teğmen Eve Dallas. Ölüm sadece rüyalarda gelmiyordu. Eve, bir Haziran salısının yumuşacık sabahının erken saatlerinde bu kez ölümün hemen yanı başında duruyordu. Kaldırım kordon altına alınmıştı. Sensörler ve bloklar binanın girişini süsleyen kocaman petunya saksılarını ve kaldırımı kapatacak şekilde yerleştirilmişti. Eve'in petunyalara karşı özel bir sempatisi vardı ama şimdilik keyfini yerine getirmeye yetmeyecekler gibiydi. Kadın kaldırımda yüzüstü yatıyordu. Vücudunun açısından etrafa sıçramış ve dağılmış kanlardan, yüzünden geriye fazla bir şey kalmadığı belliydi. Eve, başını yukarıya kaldırarak kule gibi uzanan karizmatik gri binaya, yarım daire şeklindeki balkonlarına ve gümüş kurdeleler gibi uzanan yürüyen bantlarına baktı. Cesedi teşhis edene kadar kadının nereden düştüğünü tayin etmeleri zor olacaktı ya da nereden atladığını veya itildiğini. Eve tek bir şeyden emindi. Kadın uzun bir düşüş yapmıştı. Parmak izlerini alıp sistemden araştırın diye talimat verdi. Başını çömelmiş olay yeri setini açan yardımcısı Peabody'ye çevirdi. Peabody'nin üniformasının şapkası koyu renkli dümdüz saçlarının üzerine mükemmel bir açıyla sabitlenmişti. Eve, becerikli elleri ve sağlam gözleri var diye düşündü. Yardımcısına, ölüm saatini sen belirle dedi. Ben mi? Diye sordu Peabody şaşkınlıkla. Bana kimliğini bul ve ölüm saatini bildir. Sisteme olay mahalli ve cesedin tariflerini gir. Son derece kötü şartlar altında olmalarına rağmen Peabody'nin yüzü heyecanla aydınlandı. Evet efendim. Efendim, olay yerine gelen ilk polisin elinde muhtemel bir şahit var. Yukarıdan mı aşağıdan mı şahit olmuş? Aşağıdan efendim. Ben ilgilenirim. Ama Eve bir süre daha kalarak Peabody'nin ölü kadının parmak izlerini taratmasını izledi. Yardımcısı elleri ve ayakları mühürlü olduğundan cesede hiç doğrudan temas etmiyordu. Taramayı seri ama özenli bir şekilde tamamladı. Eve başını onaylayıcı bir şekilde sallayarak çevreyi kuşatmış polis memurlarını sorgulamak üzere yürümeye başladı. Saat sabahın 3'ü olabilirdi fakat etrafta geride tutulması gereken, durup olayı görmeye çalışan, şaşkınlıkla yerdeki cesede bakan insanlar vardı. Medya şahinleri çoktan olayı haber almış, sorular sormaya, ilk sabah haberleri için birkaç saniyelik de olsa kayıt almaya çalışıyorlardı. Azimli bir sokak satıcısı, fırsat bu fırsat deyip, kalabalığa satış yapmak için fazla mesai yapmaya karar vermişti. Izgarasından yükselen buram buram soyalı sosis ve soğan kokuları, durgun havaya karışıyordu. İşler gayet yolunda gözüküyordu. 2059'un bu muhteşem bahar sabahında ölüm yaşayanlardan seyirci çekmeye devam ediyordu. Bir taksi hızla sokaktan geçti. Hafifçe olsun frene dokunmamıştı. Şehir merkezine doğru birkaç sokak öteden bir siren sesi geldi. Eve başını çevirerek polis memuruna döndü. Şahidimiz olduğunu duydum. Evet efendim. Memur Young bayanı ekip aracına aldı. Akbabalardan biraz uzaklaştırmak istedik. İyi. Eve tekrar bariyerin arkasındaki yüzlere baktı. Bu yüzlerde korku, heyecan, merak ve bir tür rahatlama görünüyordu. Ben hayattayım ama sen değilsin. Kafasını sallayarak kendini topladı. Young ve Şahid'in bulunduğu ekip aracına doğru ilerledi. Eve, semti düşündüğünde, muhitteki şıklığa ve petunyalara rağmen apartman binası tam da şehir merkezi karmaşasının ortasındaydı. Şahit olarak bir lisanslı eskort, belki bir uyuşturucu bağımlısı ya da satıcısı gibi bir tip bekliyordu. Kesinlikle beklemediği şey ise ince yapılı, şık giyimli, güzel ve tanıdık bir sarışındı. Doktor DiMatteo, temel Dallas. Louis kafasını hafifçe eğmişti. Kulaklarındaki yakut salkımlar kanlı camlar gibi ışıldıyordu. Sen mi gelirsin ben mi çıkayım? Eve eliyle dışarıyı işaret ederek arabanın kapısını açtı. Dışarı gelin. Önceki kış Louis'in evsiz ve yoksullara yardım ettiği Kanal Caddesi'ndeki klinikte tanışmışlardı. Doktor çok zengin ve aristokrat bir aileden geliyordu ama Eve kadının gerektiğinde ellerini kirletmek konusunda hiçbir problemi olmadığını çok iyi biliyordu. O kış Eve çok pis bir davada yardım etmeye çalışırken neredeyse hayatını kaybediyordu. Eve, Louis'in kan kırmızısı gece elbisesine baktı. Ev muayenesinden mi? Randevum vardı. Bazılarımız hala sağlıklı bir sosyal yaşam sürdürmeye çalışıyor. Nasıl gitti peki? Eve taksiyle döndüm desem? Louis, parmaklarını kısa bal sarısı saçlarının arasından geçirdi. Erkekler neden bu kadar sıkıcı? İşte gece gündüz kafamı meşgul eden soru. Louis gülünce Eve de güldü. Her şeye rağmen seni görmek güzel. Kliniğe uğrayıp yaptığın bağışın sonuçlarını görmek istersin diye düşünmüştüm. Bence ona çoğu çevrede şantaj deniliyor. Bağış, şantaj. Burada dikilip kılı kırk yarmayacağız değil mi? Kurtardığın epey hayat oldu Dallas. Bu da en az o hayatları alanları yakalamak kadar tatmin edici olmalı. Eve dönerek yerde yatan kadına doğru baktı. Onun hakkında ne biliyorsun? Aslında pek bir şey bilmiyorum. Sanırım bu binada yaşıyor ama şu anda en iyi halinde değil, o yüzden emin olamıyorum. Louis derin bir nefes aldıktan sonra boynunu ovalamaya başladı. Üzgünüm, sanırım bu benden ziyade senin uzmanlık alanına giriyor. İlk kez bir insan uçarak neredeyse gözümün önünde yere çakıldı. Birçok insanın ölümüne şahit oldum ve inan bana aralarında epey zorlu olanlar da vardı. Ama bu... Pekala, biraz oturmak ister misin? Kahve getirteyim mi? Hayır, hayır. Bir an evvel bitse daha iyi hissedeceğim. Louis, omuzlarını hafifçe kaldırarak sırtını dikleştirdi. Randevumda çok sıkılmıştım. Adamı ektim ve bir taksiye bindim. Akşam yemeğine, sonra da şehir merkezinde bir kulübe gitmiştik. Sanırım saat 1:30 gibi buraya geldim. Bu binada mı yaşıyorsun? Evet, 10. katta, daire 1005. Taksi ücretini ödedim ve kaldırıma yöneldim. Çok güzel bir geceydi. Bu kadar hoş bir geceyi gidip bir hödükle harcadım diye düşünüyordum. 1-2 dakika öylece kaldırımda durdum. Eve girip yatsam mı yoksa biraz yürüsem mi diye karar vermeye çalışıyordum. Sonra yukarı çıkıp kendime atıştırmalık bir şeyler hazırlamaya ve balkonumda oturmaya karar verdim. Arkamı dönerek kapıya doğru bir adım attım. Sonra niye yukarı baktım hiç bilmiyorum, bir şey duymamıştım. Ama birden yukarı baktım ve onu gördüm. Saçları sanki kocaman kanatlar gibi açılmış, aşağı düşüyordu. 2 ya da 3 saniyeden uzun sürmüş olamaz. Ben ne gördüğümü anlamaya çalışırken birden yere çakıldı. Nereden düştüğünü görmedin mi? Hayır, son hızla aşağı iniyordu. Tanrım Dallas. Louis bir an duraksayarak o görüntüyü unutmaya çalıştı. Yere öyle hızlı düştü ki ve öyle berbat bir ses çıktı ki sanırım uzun süre kabuslarıma girecek. Benim olduğum yerden en fazla 1,5-2 metre öteye düştü. Derin bir nefes alarak bakışlarını cesede çevirdi. Şimdi hissettiği dehşetin üzerine bir de acıma duygusu eklenmişti. İnsanlar yolun sonuna geldiklerine inanırlar, artık başka bir şansları kalmadığına. Ama yanılıyorlar. Her zaman başka şanslar oluyor. Yaşanacak bir sürü şey oluyor. Sen atladığını mı düşünüyorsun? Louis bakışlarını Eve çevirdi. Evet, ben sandım ki. Yani hiçbir şey duymadım, hiç ses çıkmıyordu, çığlık, ağlama. Rüzgarda çırpınan saçlarından başka ses yoktu. Sanırım ben de o yüzden yukarı baktım. Louis bir an düşündü. Evet, duyduğum oydu. Saçları kanat gibi çırpılıyordu. Yere düştükten sonra ne yaptın? Louis omzunu silkerek, nabzını kontrol ettim. Diz refleksine baktım dedi. Öldüğünü biliyordum zaten ama yine de kontrol ettim. Sonra cep linkimi açıp 911'i aradım. İtildiğini mi düşünüyorsunuz? Bu yüzden mi buradasın? Henüz bir şey düşünmüyorum. Eve tekrar binaya döndü. Geldiğinde binada yanan bazı ışıklar vardı. Şimdi ise yeni ışıklar eklenmişti. Bina gümüş ve siyah renkli, dikey bir satranç tahtasına benziyordu. Böyle vakalarda cinayet masası çağrı alır. Rutin böyledir. Kendine bir iyilik yap. Dairene git, bir ilaç al ve yat. Eğer sana ulaşırlarsa sakın basında konuşma. Güzel tavsiye. Ona ne olduğunu öğrendiğinizde haber verirsin değil mi? Evet elbette. Bir polis sana yukarı kadar eşlik etsin mi? Hayır teşekkürler. Louis son bir kez yerde yatan bedene baktı. Gecem berbat olsa da onunkinden çok daha iyiydi sanırım. Doğru. Louis, Rourke'a sevgilerimi ilet diyerek giriş kapısına doğru ilerledi. Peabody çoktan yanına gelmiş, avuç içi bilgisayarıyla bekliyordu. Kimliğini tespit ettim Dallas. Brianna Bankett, 23 yaşında melez, bekar, arkamızdaki binanın 1207 numaralı dairesinde yaşıyor. 5. caddede Saks'ta çalışıyor, kadın iç çamaşırı üzerine. Ölüm saati 1:15 olarak gözüküyor. Eve, yatak odasındaki saati hatırlayarak, 1:15 mi? Diye tekrarladı. Evet efendim, ölçümü 2 kez yaptım. Eve, kaşlarını çatarak ölçüm cihazına, olay yeri setine ve cesedin çevresindeki kan gölüne baktı. Şahit 1:30 civarı düştüğünü söylemişti. 911 çağrısı ne zaman yapılmış? Biraz huzursuzlanan Peabody emin olmak için kaydı kontrol etti. Çağrı 1:36'da yapılmış. Derin bir nefes verdi. Ölçümü batırdım galiba, özür dilerim diye başladı. Ben batırdığını söyleyene kadar özür dileme. Eve eğilerek kendi olay yeri setini açtı ve kendi cihazlarını çıkardı. Ve 3. kez ölçümü kendi yaptı. Ölüm saatini doğru belirlemişsin. Kayıt diye devam etti. Kurban Brianna Bankett olarak teşhis edildi. Ölüm sebebi bilinmiyor. Ölüm saati 1:15. Ölüm saati memur Delia Peabody ve dava yetkilisi Tayman Eve Dallas tarafından tekrar ölçüm yapılarak kesinleştirildi. Hadi, kurbanı çevirelim Peabody. Peabody, dilinin ucuna kadar gelen soruyu yuttu ve midesinin bulanmaya başladığını hissetti. O an zihnini tamamen boşaltmayı başarsa da, daha sonra yoğun bir sıvıyla dolu bir çuval kırık kemiği çeviriyorlarmış gibi hatırlayacaktı. Düştüğünde aldığı darbe kurbanın yüzüne ciddi hasar vermiş. Peabody dişlerinin arasından "Tanrım, kesinlikle," dedi. Kollar, bacaklar ve gövdede ciddi hasarlar sebebiyle ölüm öncesi muhtemel yaralanmalar olup olmadığı görsel muayene ile belirlenemeyecek durumda. Kurban çıplak, küpe takıyor. Eve küçük bir büyüteç çıkararak kulaklarına doğru tuttu. Altın taban üzerine renkli taşlar. Sağ orta parmakta uyumlu bir yüzük var. Eve, dudakları neredeyse kurbanın boğazına dokunacak kadar uzanırken, Peabody'nin midesi tekrar kalkmaya başladı. Efendim, parfüm. Yoğun bir parfüm sürmüş. Sabahın birinde evinde parfüm banyosu yapıp şık altın küpelerle dolaşır mısın? Eğer saat 1'de uyanıksam genelde ayağımda tavşanlı terliklerim olur. Tabii eğer... Eve, evet diyerek doğruldu. Eğer misafirin yoksa. Olay yeri inceleme teknisyenine döndü. Kaldırabilirsiniz. Adli tıbba öncelikli ifadesiyle girişi yapılsın. Olay öncesi cinsel faaliyette bulunmuş mu, ölüm öncesi yaralanmalar var mı bilmek istiyorum. Dairesine bakalım Peabody. Atlamadı yani. Deliller öyle işaret ediyor. Eve lobiye girdi. Küçük ve sessiz bir alandı. Birçok noktada güvenlik kameraları vardı. Eve, güvenlik disklerini istiyorum dedi. Başlangıç olarak giriş katı ve 12. kat. Asansöre binene kadar konuşmadılar. Eve 12. katın düğmesine bastı. Daha sonra Peabody ağırlığını diğer ayağına kaydırarak ve son derece doğal görünmeye çalışarak sordu. Yani EDB'yi çağırıyor muyuz? Eve ellerini cebine sokarak kaşlarını çattı ve gözlerini asansörün cilalı metal kapılarına dikti. Peabody'nin elektronik dedektiflik birimi dedektifi Ian McNab'le olan romantik ilişkisi kısa bir süre önce bozulmuştu. Eve dişini sıkarak, eğer sözümü dinlemiş olsalardı kesinlikle bozulmayacaktı diye düşündü. Çünkü dinleseler bozulacak bir ilişki olmayacaktı ortada. Kes şunu Peabody. Şu anda prosedür gereği sorulan son derece makul bir soru ve başka herhangi bir şeyle ilişkisi yok. Peabody adeta hakarete uğramış, duyguları incinmiş ve rahatsız olmuş gibi vakur bir tonla konuşmuştu. Eve onun çok başarılı olduğunu düşündü. Eğer soruşturma sırasında soruşturma yetkilisi olarak ben EDB'nin gerekli olduğunu düşünürsem talimatı vereceğim. Belki ismi lazım değil bir şahıs dışında başka bir dedektif de isteyebilirsiniz, diye mırıldandı Peabody. EDB'yi Feeney idare ediyor. Ona hangi dedektiflere görev vereceğini söyleyemem. Ve lanet olsun Peabody, bu dava olmasa bile başka bir davada önünde sonunda McNabb'le çalışman gerekecek. İşte bu yüzden en baştan onunla yatmaman gerekirdi. Onunla çalışabilirim. Benim hiçbir rahatsızlığım yok. Peabody böyle söyleyerek 12. katta asansörden indi. Sürekli ukalalık yapan, işe garip kıyafetlerle gelip gösteriş yapan kişilerin aksine son derece profesyonelim. Bankhead'in dairesinin önünde Eve kaşlarını kaldırdı. Bana profesyonel olmadığımı mı söylüyorsun memur Peabody? Hayır efendim, ben... Peabody'nin gergin omuzları biraz gevşedi ve gözleri yine muzip bir ifadeyle doldu. Ben kıyafetlerine asla garip diyemem Dallas. Gerçi şu anda üzerindekinin bir erkek gömleği olduğuna neredeyse eminim ama... Moda eleştirilerin bittiyse kayda başlayalım. Eve, kurbanın dairesine giriş için polis masterını kullanıyoruz diyerek kodu girdi. Kapıyı açtı ve inceledi. İç kilit ve sürme kilit aktif değil. Oturma odasındaki ışıklar karartılmış. Ne kokusu alıyorsun Peabody? Şey, mum ve parfüm. Ne görüyorsun? Oturma odası derli toplu ve güzelce süslenmiş. Fon ekranları açılmış, fonda ilkbahar yeşillikleriyle kaplı bir manzara var. Orta sehpanın üzerinde iki kadeh ve açılmış kırmızı şarap şişesi. Kurbanın akşamın belli bir saatinde misafiri olduğunu gösteriyor. Pekala, Eve her ne kadar yardımcısının biraz daha devam edeceğini ummuşsa da başını salladı. Peki, ne duyuyorsun? Müzik, ses sistemi açık, keman ve piyano, şarkıyı bilmiyorum. Şarkı değil, ton, dedi Eve. Aşk, etrafına bir kez daha bak. Her şey yerli yerinde, temiz, derli toplu ve süslenmiş. Ama bir şişe şarabı açık bırakmış ve kadehler de ortada. Neden? Kaldıracak vakti olmamış. Ne de ışıkları, müziği ve fon ekranlarını kapatacak vakti olmuş. Eve ilerleyerek hemen yandaki mutfağa girdi. Tezgah tertemizdi. Üzerinde tirbuşon ve şişe mantarından başka bir şey yoktu. Şarabı kim açtı Peabody? Muhtemelen randevulaştığı kişi. Eğer kendi açmış olsaydı, dairenin durumuna bakarak söyleyebiliriz ki tirbuşonu kaldırır ve mantarı geri dönüşüme atardı. Oturma odasının balkon kapıları kapalı ve içeriden kilitli. Eğer kadın intihar etmişse ya da kazayla düşmüşse buradan olmadığı kesin. Yatak odasına bakalım. İntihar ya da kaza olduğunu düşünmüyorsun. Henüz hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda tek bildiğim kurbanın dairesini çok temiz tutan bekar bir kadın ve akşamın bir bölümünde bir misafir ağırladığına işaret eden deliler oldu. Yatak odasına girdiler. Aynı müzik burada da çalıyordu. Yumuşak ve büyülü melodi, açık balkon kapılarından odaya dolan serin esintiyle birlikte salınıyordu. Yatak bozulmuştu ve darmadağınık çarşafların üzerinde pembe gül yaprakları vardı. Siyah bir elbise, siyah iç çamaşırları ve siyah gece ayakkabıları yatağın yanında yerde duruyordu. Kendi kendilerine eriyip akmış kokulu mumlar odanın etrafına serpiştirilmişti. Eve, mekanı anlat, dedi. Görünüşe göre kurban ölümünden önce cinsel ilişkiye girmiş ya da girmek üzereymiş. Burada ya da yatak odasında zorlama izi yok ki bu bize seksin ya da seks yapma planının iki tarafın ortak isteği olduğunu gösteriyor. Bu seks değilmiş Peabody, baştan çıkarmaymış. Kimin kimi baştan çıkarmaya çalıştığını bulmamız gerekecek. Daireyi kayıt altına al ve istediğim güvenlik disklerini iste. Eve, mühürlü parmağını uzatarak yatağın kenarındaki çekmecelerden birini açtı. Cici çekmecesi. Efendim? Seks çekmecesi Peabody. Bekar kız malzemeleri. Burada prezervatifler de var. Yani kurban erkekleri tercih ediyormuş. Birkaç şişe masaj yağı, kendi kendini tatmin etmesi gerektiğinde ya da istendiğinde kullanılmak üzere bir vibratör ve bir vajinal kayganlaştırıcı. Oldukça standart, hatta sıradan ve tutucu parçalar. Kurbanın eşcinsel ilişkilere eğilimde olduğunu gösteren oyuncaklar ya da malzemeler yok. Yani buluştuğu kişi erkekti. Ya da Bankhead'in ufkunu genişletmeyi umut eden bir kadın. Diskleri incelediğimizde anlarız. Eve yatak odasındaki banyoya girdi. Her yer yine pırıl pırıldı. Kurdele işlemeli el havluları mükemmel bir simetriyle asılmıştı. Malzeme kavanozunda süslü sabunlar, tezgahın üzerinde cam ve gümüş şişelerde parfümlü kremler vardı. Bence partneri pek oyalanıp duş filan almadı. Delil toplayıcıları çağır dedi. Bakalım bizim Romeo arkasında bir şeyler bırakmış mı? Eczane dolabının aynalı kapağını açarak içindekilere baktı. Sıradan ilaçlar vardı. Özellikle ağır bir şeyler yoktu. 6 ay yetecek kadar doğum kontrol hapı bulunuyordu. Lavabonun yanındaki kozmetik malzemelerle dolu geniş çekmece özenle düzenlenmişti. Rujlar, rimeller, yüz ve vücut için kozmetik malzemeleri. Bir yana aynanın önünde epey vakit geçiriyormuş diye düşündü Eve. Siyah mini elbise, şarap ve mum ışığından yola çıkılırsa bu gecede ayna karşısında epey vakit geçirmişti. Bir adam için hazırlanmıştı. Eve yatak odasına dönerek telelinki açtı ve başında durarak son çağrıyı dinledi. Mini siyah elbisesi içinde oldukça güzel gözüken bir yana Bankhead, Sissy dediği esmer bir kadına o geceki büyük planlarını anlatıyordu. ''Biraz gerginim ama daha çok heyecanlıyım sanırım. Sonunda buluşuyoruz Sissy. Sence nasıl görünüyorum?'' ''Harika görünüyorsun Bree ama lütfen gerçek bir randevunun sanal bir randevudan farklı olduğunu unutma. Ağırdan al ve muhakkak halka açık bir yerde olun, tamam mı?'' ''Elbette. Fakat Sissy, inan bana onu gerçekten tanıyormuşum gibi hissediyorum. O kadar çok ortak noktamız var ki. Hem haftalardır mailleşiyoruz. Ayrıca buluşmak benim fikrimdi. Ben kendimi daha rahat hissedeyim diye halka açık bir yerde bir şeyler içmeyi de o teklif etti. O kadar düşünceli ve romantik ki. Tanrım, geç kalacağım. Geç kalmaktan nefret ederim. Çıkmam gerek. Unutma, bütün ayrıntıları duymak istiyorum. Yarın her şeyi anlatırım. Bana şans dile Sissy, onun gerçekten aradığım kişi olabileceğini düşünüyorum. Eve, görüşme sonlanırken, evet diye mırıldandı. Ben de öyle. İkinci ayrımın sonu, sayfa 24. Devamı üçüncü ayrımda.